Yorumunu yapmakta olduğumuz Sayılar kitabının 6. bölümüne geldik. Konu adak andı ve üç yönlü kutsamadır. Şimdi dikkate değer bir noktaya geldik. Buna adak andı denir. Bu gönüllü olarak içilen bir ant idi. Adanmak isteyen her İsrailli erkek ya da kadın bunu yapabilirdi. Söz konusu andı ya belirli bir süre için ya da hayatı boyunca bağlı kalmak üzere içebilirdi. Tanrı bunu zorunlu kılmadı. Buyruk olarak da vermedi. Tamamıyla gönüllü yapılan bir şeydi. Ona ait olan halktan herhangi birisi onunla daha yakın bir ilişki içine girmek isterse bunu yapabilirdi. Adak ya da nezir andı. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, eğer bir erkek ya da kadın Rab'be adanmış kişi olarak Rab'be özel bir adak adamak, kendini Rab'be adamak isterse, şaraptan ya da herhangi bir içkiden kaçınacak. Şaraptan ya da başka içkilerden yapılmış sirke içmeyecek. Üzüm suyu da içmeyecek. Yaş ya da kuru üzüm yemeyecek. Sayılar 6. bölüm 1-3 ayetleri. Bir kişi bu konuda kendini adarsa yapması yasaklanan 3 şey vardı. 1. Şarap ya da herhangi bir alkollü içkiden kaçınacaktı. Asmanın ürününden yapılan herhangi bir şey onun için yasak oluyordu. Burada şarap içmenin doğru olup olmadığı sorgulanmıyor. Bu konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Ancak size şunu söylemek istiyorum ve bunu söylerken dikkatlice söyleyeceğim ki siz de dikkatle dinleyesiniz. Mesih imanlısının yaşam ölçüsü yaptığı şeylerin doğru olup olmadığı ölçeğiyle ölçülmez. Asıl ölçek yaptığın herhangi bir şeyin ne amaçla yapıldığıdır. Bir şeyi Rabbi hoşnut etmek için mi yapıyorsun? Kendini ona adamak ister misin? Hayatını onun için yaşamak ister misin? Hayatının en önemli sorusu budur. İnsanlar bazen bana soruyorlar, bir Mesih imanlısının şarap içmesi caiz mi? Değerli kardeşim, ben bu konuda seninle bir tartışmaya girmeyeceğim. Doğru mu yoksa yanlış mı diye bunu tartışmam. Benim senden öğrenmek istediğim şudur. Sen gerçekten İsa Mesih'i hoşnut etmek istiyor musun? Kutsal yazılarda şarap, yeryüzünde tecrübe edilen sevincin simgesidir. Özellikle eski antlaşma döneminde. Yüreği sevindiren bir şeydir. Bunu simgeler. Burada vurgulanmak istenen nokta şudur. Kendisini bir adak olarak Rab'be adamış olan kişi, Rab'de sevinmeli. Onun sevinci Rab olmalıydı, başka şeyler değil. Günümüzde birçok Mesih imanlısı, Tanrı'da ve ona ait şeylerde sevinç ve mutluluk bulamıyorlar. Onun sözünde, yani Rabbin sözünde, kutsal kitapta ve onun verdiği huzurda, paydaşlık ortamında yeteri kadar sevinç bulamıyorlar. Zevki, hayatın tadını dünyasal şeylerde arıyorlar. Bazen kilisece düzenlenen şenlikler ya da özel şölenler oluyor. Bunlara gittiğimde şok oluyorum. Bakıyorum ki, pazar toplantılarına katılmak amacıyla kiliseye belki de yılda bir kez gelen kişiler hep bu şenliklere katılmışlar. Bazı Mesih imanlıları tanıyorum. Hafta arası tapınma ve dua toplantılarına hiç gelmiyorlar. Çoğu zaman toplantılara da pazar günleri toplantılara da gelmiyorlar. Ama bir ziyafet oldu mu hemen baş köşeye kuruluyorlar. Bu gibi imanlılara acıyorum doğrusu. Çünkü Rabbin zengin sofrasından bol bol yeme hakkına sahipken kendilerini bu muhteşem şölenden mahrum bırakıyorlar ve dünyasal ziyafetlere hemen katılıyorlar. Şimdi beni yanlış anlamayın. Düğünlere, yaş günü partilerine gitmek ya da herhangi bir toplantıda bir şenlik verilmiştir oraya gitmek yanlıştır demiyorum. Hayır. Bu konuda hiçbir yasaklama yoktur. Üzücü olan şey bu ziyafetlere katılanların Rabbin sofrasından mahrum kalmaları, onun sonsuz sözünden yeteri kadar beslenmemeleridir. Kilisede düzenlenen Partilerde ne yapıldığı ve ne konuşulduğu önemlidir. Muhteşem bir yemek faslından sonra adet yerine gelsin diye bir iki ayet okumakla, bir ilahi söylemekle insan ruhsal gıda alamaz. Belki insanlar teşvik aldıklarını söyleyeceklerdir. Güzel bir paydaşlık olduğunu iddia edeceklerdir ama sonunda kalıcı ne var? Bunu sormalıyız. Böyle bir partiden sonra imanlının hayatını Mesih'in hayatına benzemeye yararlı bir şey ona verildi mi? Ben sadece düğünlere, yemek şölenlerine, partilere koşan imanlılara acıyorum doğrusu. Hele bir de şu vardır, özellikle bizim insanlarımız arasında. O eski gelenek göreneklerden, yanlış olan gelenek göreneklerden kendilerini kurtaramıyorlar. Buradan kalkıp ne bileyim 300-500 kilometre kadar uzaklıktaki bir düğüne, bir konsere giderler. Ama pazar günkü toplantıya gelmek istemezler. Ya da öylesine gelirler. İşte bunlar doğru değildir. Değerli kardeşim, gerçek sevinci nerede arıyorsun ve nerede buluyorsun? Şimdi bunu ben sana şahsen soruyorum. Mesih'le ilgili şeylerin tadını çıkarabilmek için dünyanın sunduğu teşvik edici bir şeye ihtiyaç duyuyor musun? Şunu sorayım, sırf Tanrı sözünü okumaktan zevk alıyor musun? Dua toplantılarına ya da Tanrı sözünü öğrenme toplantılarına isteksizce mi gidiyorsun yoksa o günün gelmesini iple mi çekiyorsun? Dünya yöntemlerini, dünyasal zevk araçlarını iman faaliyetleri içine sokmakla gerçekte ve ruhta hareket ettiğimizi sanıyorsak büyük bir yanılgı içinde olduğumuzu bilmeliyiz. İkincisi, başına ustura değmeyecekti. Rabbe adanmışlığı süresince başına ustura değmeyecek, kendini Rabbe adadığı günler tamamlanıncaya kadar kutsal olacak, saçını uzatacaktır diyor Sayılar 6. bölüm 5. ayette. Elçi Pavlos Korintoslara yazdığı 1. mektubunda, doğa bile size erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü ama kadının uzun saçlı olmasının kendisini yücelttiğini öğretmiyor mu? Çünkü saç kadına örtü olarak verilmiştir diyor 11. bölümün 14. ayetinde. Bu noktada iddiaya girmek istemiyorum ama ben şahsen adamın uzun saçlı ya da yani erkeğin ya da kısa saçlı olmasında bir şey göremem. Bazıları kadınların kısa saçlı olmalarından şikayet ederler, bazıları da erkeklerin uzun saçından. Belki Rabbin sözüne bağlı kalırsak ve vicdanımız bizi rahatsız etmezse en uygun şeyi yapmış olacağız. O günlerde erkeğin saçı uzun olabilirdi ama başa hiç ustura değmeyecek derseniz bu biraz farklı olur. Adak adıyanın bu şekilde saçının uzamasına izin vermesi alçak gönüllülüğü sergiler. Mezmur yazarının Mesih için dediği gibi ama ben insan değil toprak kurduyum. İnsanlar beni küçümsüyor, hor görüyorlar. Mezmur 22 ayet 6. Üçüncüsü, kendini Rabbe adadığı günler boyunca ölüye yaklaşmayacak. Annesi, babası, erkek ya da kız kardeşi ölse bile onlar için kendini kirletmeyecek. Çünkü kendini Tanrısını adama simgesi başı üzerindedir. Sayım 6, 6 ve 7. ayetler. 5. bölümde gördüğümüz gibi bir cüzamlı İsrailoğullarının kurduğu kampın dışında kalmalıydı. Bunun yanı sıra ölüye dokunan kişi de kampın dışında kalacaktı. Biliyor musunuz? Dünya ölülerin bulunduğu yerdir. İnsanlar yaşıyorlar ama yine de ruhsal açıdan ölüdürler. Belki de hiç tereddüt etmeden diyebiliriz ki dünyayı karakterize eden en büyük özelliği ölüler diyarı olduğudur. Günahtan dolayı lanet altına girmiş olan bir dünyanın üzerine vurulan mühür, ölümü temsil eden kafatası ve iki kemiktir. Tanrı'nın dünyaya ve dünyada yaşayan doğal insanlara verdiği yargıdır bu. Ölüm dünyaya günah yüzünden geldi. Günah olmasaydı ölüm olmayacaktı. Ölümün hakkından gelinecekse önce günah sorunu halledilmelidir. Çünkü günahın bedeli, günahın ücreti karşılığı ölümdür. Kendisini adayan kişi bir cesete dokunamazdı. Dünyadan ayrı kalması gerekiyordu. Onun hayatında ilk yeri her zaman Rabbin kendisi alacaktı. Hatırlarsanız bir keresinde Rabbi İsa Mesih şöyle dedi: annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Rab en sevdiğimiz kişilerden daha üstün bir yeri korumalıdır. En büyük öncelik ona verilmelidir. Unutmayalım ki bu adak andı gönüllü olarak yapılırdı. Hiç kimse birini zorlamazdı. Tanrı hiç kimseyi bir adakta bulunması için zorlamadı. Zorlamazdı da. Ancak birisi bu andı içmek isterse, kendini tümüyle Rab'be adamak isterse bunu yapabilirdi. Değerli kardeşim, Rab'den, onun sözünden zevk alıyor musun? Onun adı uğruna utanca uğramaya hazır mısın? Onun adı uğruna en alçak konum almaya hazır mısın? Onu, yani İsa Mesih'i hayatında en önemli kişi ve öncelik taşıyan birisi olarak görmek istiyor musun? Yani bu hayatta senin için en değerli olan şeyden daha üstün bir konumu ona verebilir misin? Bakın, bugün Mesih imanlısı adak andını içmese dahi Rab ile yakın bir bağlantı kurmakta acele etmelidir. Onu hayatının en önemli kişisi olarak görmelidir. Bu yine gönüllü olarak yapılan bir şeydir. Rab hiç kimseyi bu konuda zorlamaz ama kendisiyle yakın bir bağlantı kurulmasını çok sever. Bunu sen kendin istemelisin. Buna kutsama diyemeyiz çünkü ancak Rab bizi kutsayabilir. Biz kendimizi Rab'be adayabiliriz. Ne yaparız? Boş ellerle Rab'be gelip ona kendimizden bir şey sunamadığımızı belirterek bizi doldurmasını isteyebiliriz. Sadakatimiz, tapınmamız, sevgimiz, hizmetimiz ve tüm zamanımız ona ait bir şekilde yaşamaya karar verebiliriz. Bazen bu şekilde Rab için yaşamaya karar verdiğimizde bu konumda yalnız olduğumuzu hissedeceğiz. İnsanların çoğu hayatlarını Rab'be adamak istemiyorlar. Unutma ki adanmışlıkta Rab her şeyden önce gelmelidir. Bugün birçok Mesih imanlısı Rab'be adanmış bir hayat sürdürdüğünü iddia edebilir ama bir seçim noktasına gelseler insanı gücendirmemek için kolayca Rab'bin ruhunu üzmeye hazırdırlar. İnsanlarca dışlanmaktan, yalnız kalmaktan korkarlar. Birisi Tanrı çocuğuna yaraşmayan şekilde hayatını sürdürüyorsa ona bir şey söylemekten korkarlar çünkü karşı tepki onları rahatsız edecektir. Bakarsınız bir kilisenin önderi imanlıları yoldan saptırabilen öğretilere ve uygulamalara hem kilisesinde yer veriyor hem de başka kiliseleri bu konuda etkilemeye kalkıyor. Söze edilen önderden herkes korktuğu için ya da çekindiği için ya da ayıp olmasın diye hiç kimse kalkıp da bir şey diyemez. Demez. Ama Rab bu durumda ne demek ister? Hangisi daha önemlidir? İnsanları yoksa Tanrı'yı mı hoşnut etmeliyiz? Kardeşim, hayatını tümüyle Rab'be adamak istersen Mesih hayatında en önemli yeri korumalı, öncelik her keresinde ona verilmelidir. Gerçekleri olduğu gibi hem hayatımızda göstermeli hem de söylemeliyiz. Unutmayalım, Rabbin kendisinden zevk almalısın. Ancak onunla tatmin olmasını öğrenmelisin. Adanmışlık için Rab şöyle diyor: adanmışlığı süresince Rab için kutsal olacaktır. Sayım 6 ayet 8. İnanıyorum ki bugün Mesih imanlılarının çoğu Rab'den almaları gereken bereketin çoğunu almıyorlar. Çünkü Rab'be öncelik vermiyorlar. Belki bugün sen kardeşim zor bir dönemden geçmektesin. Sana bir önerim var. Kendini Rab'be yeniden ada. Gerçekten İsa Mesih'e iman etmişsen, yeni doğuşa sahip olduğuna eminsen ki bundan emin olmalısın eğer İsa Mesih'e iman ettiysen, kendini özel bir şekilde Rab'be adayabilirsin. Kendini adaman içinde bulunduğun durumu değiştirmeyecektir. Zor dönem devam edecektir ama kendinden beklediğin güç yerine Rab'de yeni bir güç bulacaksın. Seni şu anda ezmekte olan yükün ağırlığını kaldırabilecek gücü Rab'bin kendisinden alabileceksin. Rab İsa Mesih şöyle dedi: ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin. Böylece canlarınız rahatlık bulur. Boyunduruğum kolay taşınır ve yüküm hafiftir. Bence Rab'bin boyunduruğu altına girmekten daha hoş bir şey olamaz. Eğer ansızın yanında biri ölür, adamış olduğu başını kirletirse, temizlendiği gün 7. gün saçını tıraş edecek. 8. gün buluşma çadırının giriş bölümünde kahine iki kumru ya da iki güvercin sunacak diyor 9 ve 10. ayetler. Adanmışlık andı gönüllüdür. Ama Rabbe verilen vaadin yerine getirilmesi talep edilir. Rab bunu bekler ve ister de, adanan kimse kendini kirletirse Rabbe bir sunu getirmeliydi. Bu konuda Tanrı insandan bir vaat beklemiyor ama birisi gönüllü olarak vaat ederse vaadini yerine getirmeliydi. Rab bunu ondan talep ediyordu. Verilen vaadin yerine getirilmemesi Rabbin gözünde çok ciddi bir durumu oluştururdu. Eminim ki Tanrı'ya belirli konularda söz veren ve verdikleri sözü yerine getirmeyen birçok imanlı vardır. Onların acınacak ruhsal durumlarının bundan kaynaklandığını görmezlikten gelemeyiz. Yıllar boyunca Rab'be verdiğim hizmet içinde tecrübelerimden diyebilirim ki, birçok insan pazar günü dindar bir tavırla kiliseye gidiyor, dindarlıkta o kadar ilerlemişler ki her an kanat gerip cennete uçacaklarını sanabilirsiniz. Ama yine de bu aynı insanlar Rabbin beklediği şekilde yaşamalarını yaşamıyorlar. Birçok konuda Mesih'e yaraşır bir yaşamı sürdürmekten korkuyorlar. Daha sonra bakarsınız bu insanların hayatında bir kriz oluşur ve tam bir yıkıma uğrarlar. Bugün birçok insan yerine getiremeyeceğim diye Rabbe bir vaatte bulunmaktan kaçınıyor. Yani Rabbe daha yakın ve sadık hayat yaşamaktan çekiniyorlar. Herhangi bir konuda Rabbe söz vermek istemiyorlar. Paralarını, mallarını, sevdiklerini Rabbe adamak istemiyorlar. Neden? Çünkü Rabbe verecek para ile belki yeni bir araba ya da yeni bir eşya almak istiyorlar da ondan. Ne olur ne olmaz. Düşüncesiyle paralarını kendi zevkleri için saklıyorlar. Size bir şey söyleyebilir miyim? İnsanlar tam bu nedenden dolayı Rabbin onlara vermek istediği bereketten yoksun kalıyorlar. Evet biliyorum, bu ayetlere bakacak olursak Tanrı'nın en ince detayına kadar bizden sadakat beklediğini görebiliriz. Evet doğrudur ve bu olmalı. Rabbe bir şey adamışsak, bunu gönüllü olarak yapmış olsak bile sözümüzü yerine getirme yükümlülüğünü taşırız. Bir şeyi söz vermişken başka bir şey yaparsak Rab bunun hesabını soracaktır. Ancak buna ters şekilde bakarsak şunu göreceğiz. Rab'be bir şey adamışsak ve bunu yerine getirmişsek kesin olarak Rab bizi bereketleyecektir. Bu konularda Tanrı çok ciddidir ve pratik şekilde davranır. Bizim de ciddi ve pratik olmamız gereklidir. Ona ve verdiğimiz vaada sadık kaldığımız zaman Rab bizi her zaman bereketleyecektir. Burada bizler için büyük ruhsal dersler vardır. Değerli kardeşim, bunu iyice düşünmen gerekir. Rab Musa'ya şöyle dedi: Harun'la oğullarına de ki İsrail halkını şöyle kutsayacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki Rab sizi kutsasın ve korusun. Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin. Rab yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin. Böylece kahinler İsrail halkını adımı anarak kutsayacaklar. Ben de onları kutsayacağım. Sayım 6, 22-27 ayetler arası. Bu ayetlerde Tanrı'nın üçte birlik karakterinin eski antlaşmada açıklandığını görebiliriz. Bereketin kaynağı Baba Tanrı'dır. Tanrı'nın yüzünü biz insanlara parlatan İsa Mesih yolluyor. Kutsal Ruh Tanrı ise Tanrı'nın yüzünün hayatımızda parlayabilmesi için gereken imkanları sağlar. Bu şekilde bize ihtiyaç duyduğumuz Tanrı esenliğini verir. Kutsal Ruh tüm bunları yüreğimizin derinliklerinde gerçekleştiren ve hayatımızın bir parçası yapan kişidir. Üçte bir olan Tanrı onlara bu bereketi kutsamayı verir. Nüfus sayımı yapıldı ve şimdi herkes hangi soy ağacına bağlı olduğunu biliyor. Her soyun bayrağı dikildi ve herkes nerede kamp kurulması gerektiğini ve kişinin nerede bulunması gerektiğini de iyice anlamış olmalıdır. Çöl yürüyüşünde önlerindeki bayrağı izleyecekler ve bayrağın dikildiği yerde kamp kuracaklardı. Her oymak ve her aile için birer yer belirlenmişti. Kamp arıtıldı ve şimdi Rab onları bereketliyor. Tanrı bizi ancak bir arındırmadan geçtikten sonra bereketleyebilir. Günümüzde birçok kilise topluluğu Tanrı'nın bereketini alamıyor. Neden? Çünkü yürümeye hazır değiller. Yürüyüşe hazır olmak için önce bir temizlenme, bir arınma olmalıdır. Kilise topluluğu içinde günah varken, çözümlenmesi gereken ruhsal sorunlar varken, müjdeyi duyurmak için hemen yola çıkmaya çalışıyorlar. Önce kamp içinde bir arınma, bir temizlenme olmalı ki Rab yapılabilecek işi bereketlesin. Bir asker kemerini bağlamadan savaşa gidebilir mi? Ya da silahını almadan nasıl savaşacaktır? Bir hazırlık dönemi vardır. Hazırlıksız savaşa giden asker yarı yolda kalacak ya da boş yere öldürülecektir. Günümüzde birçok kilise topluluğu bu durumdadır kardeşim. İçteki günah sorunu halledilmeden savaşa girmeye çalışıyorlar. Tabii ki ruhsal savaştan söz ediyoruz. Pavlos İmamlar topluluğuna yazarken şöyle diyor. Her şey uygun ve düzenli şekilde yapılsın. Soy ağacını iyi bil. Kime ve nereye ait olduğunu öğren. Sen Tanrı'nın çocuğu isen bunu iyi bilmelisin. Hangi bayrak altında yürümen ve savaşman gerektiğini bilmelisin. Kutsal ruhun sana verdiği ruhsal armağanlar vardır. Bunları inanlılar topluluğu yararına kullanmalısın ve ne olduğunu bilmen gerekir. Hayatını temiz tut. Burada ne harika bir kutsama vardır değil mi? Baba Tanrı bizi korur. Oğul Tanrı onun yüzünün üzerimize parlamasını sağlar. O dünyanın ışığıdır. Kutsal ruh Tanrı ise bize esenliği verir. Hayatımız için bunlardan başka ne gerekli olabilir ki kardeşim? İşte Tanrı bizlere bunları sağlıyor. Evet, bunu yeniden vurgulayayım. Baba Tanrı bizi korur. Oğul Tanrı onun yüzünü üzerimize parlatır. Kutsal ruh Tanrı ise bize esenlik ve barış verir.